Ayrım 36 sayfa 381. Carol gömülmeden. Josh Malerman. Carol ve Hattie. Carol 5 yaşındayken annesi Hattie oyun odasının köşesindeki bir dağınıklığa işaret etmiş ve Carol'dan onun içine girmesini istemişti. Annesinin az önce etrafa saçtığı oyuncaklara bakan Carol, Hattie'nin hangi oyuncaktan bahsettiğini anlayamamıştı. ''Sandık Carol'' demişti Hattie, ''senden oyuncak sandığına girmeni istiyorum.'' Carol annesini sever, ona güvenirdi. O yüzden ahşap oyuncaklara ve tekerleklere takılmamaya özen göstererek oyun odasını boydu boyunca aşmış ve kırmızı renkli açık oyuncak sandığına girivermişti. Diz hizasına gelen sandığın içinde öylece dikilerek beklemişti. ''Şimdi sandığın içine uzan Carol.'' Yalnızca 5 yaşında olduğundan Carol'ın ölüm kavramından haberi yoktu. Haliyle annesinin ondan ne yapmasını istediğini anlaması da mümkün değildi. Ölü numarası yap. Carol sandığın içinde diz çökmüş, küçük beyaz parmaklarıyla sandığın kenarına tutunmuştu. Uzan Carol hemen. Carol diz çökmüş vaziyette durduğu yerden bakınca Hattie'nin biraz aklını kaçırdığını düşünmüştü. İkinci katın koridoru arkasında uzanıyor, evin çok sayıda yatak odasının o anda kapalı olan kapıları koridora açılıyordu. Carol Bess adındaki hizmetçilerinin koridora gelip oyun odasına şöyle bir baktıktan sonra Hattie'ye ne yapmayı düşündüğünü sorup sormayacağını merak etmişti. Ama Hattie, Bess'i o gün erkenden evine göndermişti ve Carol şöyle böyle de olsa bunun nedenini o anda anlamıştı. ''Uzan hadi sırt üstü.'' Carol annesinin dediğini yapmıştı ve yattığı yerden gördüğü toz mavisi tavanı gökyüzüne benzetmişti. Ama sonra annesinin yüzü gökyüzünde bir tutulmaya neden olmuştu. Hattie oyuncak sandığının kapağını tutmuştu. ''Korkma.'' demişti kızına. Sonra Hattie kapağı kapatmıştı, üstüne bir de kilitlemişti. Carol 10 yaşlarındayken sırt üstü uzanıp ödevlerini yapar, o sırada Hattie de 5 yıldır aklında olan ama henüz mükemmelleştiremediği kutuyla uğraşırdı. Carol küçük bir mum yakar ve onu büyük kutuya, oyuncak sandığından çok daha büyüktü. Haliyle Carol o günlerin geride kaldığına seviniyordu, girerken yanına alırdı. O klasikleri okurken annesi kutunun ahşap duvarlarını çakarak içinin kapkaranlık kesilmesine neden olurdu. Sık sık kutunun kapağı açılır ve annesi içeri uzanarak test sürüşü dediği şeyden önceki son değişiklikleri yapmak amacıyla kollardan ya da tokmaklardan birini düzeltirdi. ''Kitabı bırak Carol. Bir dakika anne.'' Çünkü Carol okumayı çok severdi ve okuduğu paragrafı bitirmeden kitabı bırakacak değildi. Hattie beklerdi. Tamam. Sonra Carol kendisinden isteneni yapardı. Hattie ne yapacağını ve kutunun ne işe yarayacağını açıklardı. Carol annesinin ne yaptığını bilen zeki gözlerine bakarken yay tahrikli demişti Hattie bir keresinde. Yani buradaki düğmeye bastığında kapak yerinden fırlayarak açılmalı. Yerine çivilenmiş olsa bile mi? Yerine çivilenmiş olsa bile. Carol böyle bir şey yapabilmesi için yayın çok güçlü olması gerektiğini düşünmüştü. Sonra Hattie kapağı kapatmıştı. Kutudaki Carol annesinin boğuk komutlarını duymuştu. Düğmeye bas Carol. Ve Carol düğmeye basmıştı. Hiçbir şey olmamıştı. Yalnızca ezilen metalin gürültülü sesi duyulmuştu. Sanki yayların kendi içlerine bükülmek dışında gidecek bir yerleri yokmuş gibi. Hattie kapağı bir manivelayla açmıştı, kaşları çatılmıştı. Carol kitabını almış ve yeniden okumaya başlamıştı. Hattie ise kutuyla uğraşmaya geri dönmüştü. Carol 15 yaşına geldiğinde çoktan annesinin icatlarına yardım etmeye başlamıştı. Fakat üzerinde çalıştıkları hep annesinin projesi olurdu. Kutu, Carol'un ilgisi daha bilimsel bir yerden geliyordu. Hattie'nin en karamsar endişelerin vücut bulmuş hali olduğu ise ortadaydı. Rahatsızlığından ya da birkaç gün süren derin komalara giriyor olduğu gerçeğinden korkan Carol değildi. Ama sonuçta yalnızca 15 yaşındaydı ve ölüm ona kaçınılmaz geliyordu. Bir akşam Hattie, eğer ölürsem demişti, çelikten yapılma güçlü bir çarkın dişlilerini yağlarken hayatta olduğunu söyleyecek kimse olmayabilir. Beni anlıyor musun? Elbette. Ama Carol bunlardan bahsetmekten hoşlanmıyordu. Haydi şunu çözelim. Tamam, kutuyu inşa edelim. Tamam, ama canlı canlı gömülmek hakkında konuşmak zorunda mıyız? Kasabadaki herkes rahatsızlığından haberdar olsa da malum şeyi de karıştırabilirler. Ama bir anne bilir, daima bir anne bilir. Yani bir B planın olduğundan emin olmalıyız her ihtimale karşı. Canlı canlı gömülmeyeceğim demişti Carol. Yüzü gençliğin verdiği özgüvenin kampanya rozeti gibiydi. Ama korkuyordu. Bu gerçekten çok korkunç bir şey olurdu. Evet, dünya adaletsiz olabilir ve her Ross'taki paraların tümü bile bunu düzeltmeye yetmez. Dişliler yağlandıktan sonra Hattie kutunun içine uzanıp çarkın kolunu çevirmeye başlamıştı. Böylece kapak da yükselerek açılmıştı. Carol ellerini çırpmıştı. Fakat annesinin coşkusu artacağına azalırdı. Şimdi sıra toprakta demişti. Sonra da eskiden oyun odası olan ama uzun zaman önce atölyeye dönüştürdükleri odanın bir ucundan diğer ucuna 18 kiloluk toprak çuvalları taşımışlardı. ''Kutuya gir tatlım.'' Carol kutuya girmişti. Hattie kapağı kapatmış ve Carol sabırla beklerken 70 kilo toprağı kapağın üzerine boca etmişti. ''Pekala.'' diye seslenmişti annesi. Carol kolu çevirmişti. Kapak hareket etmiş ama doğru düzgün yerinden oynamamıştı. Hattie kapağın üzerindekileri boşalttıktan sonra Carol kutudan çıkıp ayaklanmış ve Hattie de çok yaklaştık. Zaman zaman aksini düşünsek de düşünmesek de çok yaklaştık. Carol James Moxie'yi annesiyle tanıştırmaya götürdüğünde Hattie adamın onun için özel bir anlam ifade ediyor olması gerektiğini anlamıştı. Yalnızca 18 yaşında olduğundan Carol büyük ihtimalle henüz evliliği düşünmüyordu ama asla bilemezdiniz. Carol ve James yoldayken Hattie atölyeyi derleyip toplama işine girişmiş ama sonra vazgeçmişti. Adamın görebileceği pek çok sayıda oda vardı. Kaldı ki genç bir adamın Carol'un evinin üst katında işi de yoktu. Ön kapıda James'i ilk kez gördüğünde hayatım boyunca gördüğüm en centilmen kanun kaçağısın demişti. Bunu bir kanun kaçağı olduğu için söylememişti. Çünkü değildi, henüz değil. Daha ziyade genç adamın yolu ve sunduğu tüm gölgeleri deneyimlemek için orayı terk edebileceğini, kaçabileceğini, koşabileceğini düşündüren bir enerjisi olmasındandı. Hattie hayatı boyunca pek çok kez bu enerjiye tanık olmuştu. Yalnızca bir üst katındaki kutuyu James Moxie'ye göstermek yerine, onu Carol dışında hiç kimseye göstermezdi, adamın ziyareti boyunca atlardan, toynaklardan, şapkalardan, kemerlerden ve eldivenlerden bahsedip durmuştu. Gece çöküp de Moxie oradan ayrıldığında Carol annesinin düşüncelerini öğrenmek istemişti. ''Ne mi düşünüyorum? Sanırım meseleyi sonunda çözdüm.'' ''Anne, James'ten bahsediyorum.'' Hattie omuzlarını silkmişti. ''Yukarı gel.'' demişti. ''Kutuyu eve götürebileceğin genç adamların hepsinden daha ilgi çekici.'' Meseleyi sonunda çözdüğünü sandığını söylemişti ama çözememişti. Ve hiçbir kutu Carol için bu genç adamdan daha ilgi çekici değildi. Carol, Dwight Evers'la evlendikten uzun zaman sonra Hattie hastalanıp ölmüştü. Carol evlendiği günden beri onunla aynı çatı altında yaşamadığından Hattie'nin asla vazgeçmediği kutuyu test etmek için de orada değildi. Annesinin cenazesinde tabutlar konusundaki acayip bağlarını düşünmeden edememişti. Hattie toprağa verilirken Carol çılgınca bir dürtüye kapılarak ayağa kalkıp tabutun işçiliğini kontrol etmek, annesinin kendisine layık bir tabutta uyuduğundan emin olmak istemişti. Ama ayağa kalkmamıştı. Bunun yerine Dwight'ın elini sıkmış ve Dwight da ona her şeyin yoluna gireceğini söylemişti. Günler sonra Dwight'ın Hattie'yi kaybetmenin verdiği stresin tetiklediğini iddia ettiği bir komadan uyandığında, Dwight güneydeki Baker'da gençliğindeki arkadaşlarıyla yemekteydi. Carol camdan dışarı bakmış ve yaşlı bir adamın at sırtında yaklaşmakta olduğunu görmüştü. Adamın kır saçları nazik gözlerini vurguluyordu. Fakat adam biraz daha yaklaşınca gözlerinin yalnızca nazik değil, aynı zamanda anlayışla dolu olduğunu fark etmiş ve o anda meselenin annesiyle ilgili olduğunu kavramıştı. Kısa süre sonra da adamın annesinin vasiyetini okumak ve Carol'ın kendisine kalan yüksek meblağ alabilmesi için onca yıllık meslek hayatında hiç karşılaşmadığı türden bir koşulu yerine getirmesi gerektiğini söylemek için orada bulunduğunu öğrenmişti. İstediği şey şu, ölümünüz üzerine cenaze töreninizi düzenleyecek olan cenaze evine anneniz tarafından tayin edilmiş bir tabut teslim edilecek. Bunlar marazi düşünceler ama sanırım bu tabutu onun size son armağanı olarak görmelisiniz. Bir de şu talimatları bıraktı. İçinde size bir de not var. Adam elindeki sayfaları karıştırmış, boğazını temizlemiş, sonra da notu Carol'a uzatmıştı. Carol notu okumuştu. Sevgili Carol, başardım. Onu kusursuz hale getirdim. Burada ismini veremiyorum. K. Çünkü senden başka kimsenin ondan haberdar olmasını istemiyorum. Eğer istersen buna bir acil durum planı diyebilirsin. Vasiyetimde oldu ve vardı ikimizin arasında kaldığı sürece üçüncü bir kişinin onun çok ağır ya da çok büyük olduğundan ayıflanarak işleri berbat etme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Onu gizlemek için bir Bellafonte'ye benzettim. Ama şu dediğimi unutma, o Bellafonte falan değil, o orijinal bir hati. Paha biçilemez olduğunu ve 70 kilo toprağı kaldırma gücüne sahip olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Manders cenaze evinin mezarlığını çevreleyen çam ağaçlarının arasında birbirlerine sarılırlarken Carol tüm bunları, tüm bu hikayeyi Moxie'ye anlattı. Farah bir ağaç kütüğünün üzerinde oturuyor ama sık sık Carol'ın koluna dokunmak için ayaklanıyordu. Carol döşemelerin ardındaki tam da Hattie'nin söylediği yerdeki kolu nasıl bulduğunu tarif etti. Farah tabuttan çıkmasına yardım ettikten sonra kapağın nasıl gerisin geriye kapandığını da, eğer yarım dakika daha geç kalmış olsaydı o kapağın altında nasıl ezileceğini de. Hattie neredeyse kusursuz bir iş çıkarmış dedi ama şikayet edecek değildim. Moxie'ye Farah'la el ele verip toprağı nasıl düzelttiklerini, neden Dwight'ın hayatta olduğunu henüz öğrenmesini istemediğini ve mezarlıkta tüm bunlara şahit olan başka biri değil de Farah olduğu için ne kadar şanslı olduğunu anlattı. Sonra Moxie çok uzun zamandır söylemek istediği şeyi söyledi. Ahmağın tekiydim. Tavuk bokunun tekiydin. Ama sonra kısa bir duraksamanın ardından, ''Fakat bugün değil, teşekkür ederim.'' dedi. Moxie ona doğru bir adım attı. Farah bakışlarını kaçırmak istese de yapamadı. ''Seninle birlikte tabuttaydı, öyle mi?'' ''Evet.'' Carol ürperdi. ''Ondan nasıl kurtuldun?'' Carol güldü. Kahkahası o iblise papucunu ters giydiren, kıvrak bir zekanın kahkahasıydı. ''Uyandım ve kolu çektim.'' Sonra Moxie onu öptü ve bakışlarını kaçırmayı beceremeyen Farah onları alkışlamaya başladı. Carol çabucak Farah'a döndü. ''Sen?'' ve bakışlarını tekrar Moxie'ye çevirdiğinde adamın yüzünde ciddi bir ifadeyle kasabaya doğru bakmakta olduğunu gördü. Dwight'ı düşündüğünü biliyordu. ''Ben yapabilirim.'' dedi Carol. Moxie başını hayır anlamında iki yana salladı. ''Eğer bunu ikimizden biri yapacaksa o ben olacağım. Yolda hüküm süren ben, olacaklar yüzünden vicdan azabı duymadan yaşamına devam edebilen ben.'' Carol başıyla onayladı. Uzun uzun birbirlerinin gözlerinin içine baktılar ve en nihayetinde üstü başı dumanın ateşinin isine ve dumanın kalbinin kanına bulanmış olan Moxie onu ağaçlık arazide öylece dikilirken bıraktı. Carol'ın ne nereye gittiğini sormaya ihtiyacı vardı, ne de geri dönüp dönmeyeceğini. James Moxikir içindeki sahilinde tuttuğu çan ipiyle Harris'ın merkezinden çaldığı ata doğru topallayarak yürürken en küçük zerresine kadar Hattie'nin öngördüğü o kanun kaçağına dönüşmüştü. Eğer bana sorarsan demişti John Bobby bir keresinde, elinde plastikten yapılma kırmızı bir topla ön verandadaki asır sandalyede oturuyordu. Bence bir gece kaçamak yapmalı ve Makatoo'na gitmelisin. Orada yanındayken gözlerini ışıl ışıl parlatan bir adam var. İçkisini yudumlamıştı. Arada bir acaba ben de kendime bir kanun kaçağı bulsam mı diye düşünüyorum. Sonra John elini topun etrafına kapatmıştı ve avucunu tekrar açtığında topun yerinde yeller esiyordu. Aşk kaybolur demişti. Sonra sandalyeden kalkıp Carol'ın elini tutmuş ve Carol o anda plastik topun elinde yeniden ortaya çıktığını hissetmişti. Ama daima geri gelmenin bir yolunu bulur. Moxie ve Dwight. Dwight eve doğru yaptığı yolculuk boyunca matemdeki dul rolünden hiç çıkmadı. At arabasını bahçe yoluna park etti ve sanki atlar bile ıstırabını, samimiyetsizliğini fark edebilirlermiş gibi onları anlayışlı bir edayla okşadı. Eve artık yalnızca ona ait olan evine girdikten sonra kravatını gevşetip antredeki sandalyenin arkasına astıktan sonra sessizce üst kata çıktı. Yorgundu. Yatak odasına girer girmez ayakkabılarını çıkarıp kendini yatağa attı. Carol gömülmüştü. O pal tatmin olmuştu ve cehennemdeki cennet aşkına karınızın rahatsızlığı mümkün kıldığınca cinayetten paçayı sıyırmak gayet kolaydı. Boğucu bir olmuşluk hissi benliğini istila etti. Bu öyle büyük bir dalgaydı ki ağır bir uykuya dalmasına neden oldu. Uyandığında ayak ucunda bir adam dikiliyordu. ''Bu silahları görüyor musun?'' dedi adam. Suratı sahnelerde kullanılan gres boyası kadar siyahtı. ''Parmağını bile kımıldatırsan hepsi aynı anda ateş alır.'' Dwight iki kere gözlerini kırpıştırdı ve sonra adamın göğsünün ve boynunun kan içinde olduğunu gördü. İkaz edilmiş olmasına rağmen hareketlenmeye yeltendi ama on parmağının onunu da bir şeyin çekiştirdiğini hissetti. Parmaklarına baktı ve on parmağının da doğal olamayacak bir şekilde büküldüğünü ve yeterince dikkatle bakmamış olsa gözden kaçırabileceği bir iple bağlanmış olduğunu fark etti. Tekrar gözlerini kırpıştırdı ve on ipin yatağın ötesindeki dolaba, makyaj masasına, gardıroba doğru uzandığını gördü. Gerçekten de yatak odasının dört bir yanına iplerle yerlerine tutturulmuş 10 tane silah yerleştirilmişti. Yatağın ayak ucundaki adam sanki vücudunun uzantılarıymış gibi ağın ortasında dikiliyordu. Sanki onları yoktan var etme gücüne sahipmiş gibi, sihir gibi. ''Bu da ne?'' diye bağırdı Dwight. ''Hayatta olduğunu biliyordun.'' Dwight bu adamın kim olduğunu biliyordu. ''Ne? Kim? Kim? Kim hayattaymış?'' ''Onu boğmalıydın.'' Hareket edemeyen Dwight ağzında cevap niyetine bir şeyler geveledi. ''Ben... Kim ben? Topalı tuttun. Hayatta mı? Karımdan mı bahsediyorsun? Dehşet dudaklarından dökülen kelimeleri tir tir titretti. Adam suratındaki karalığın içinden ona bakıyordu. Acılar içinde kıvranan bir mezardan, güneş görmez bir yoldan bir şeytan doğmuştu. Bugün karımı toprağa verdim, yastayım. Bugün karını canlı canlı toprağa verdin. Adam Dwight'ın suratındaki çiziye baktı. Dwight sanki adam onu çırılçıplak yakalamış gibi hissediyordu. Panik içinde kafasını iki yana salladı. ''Hayatta mı? Kim? Carol mı? O mu? Neden? Bu harika olur, hayatta mı?'' dedin. Gözleri fal taşı misali açılmış. Dwight ter içinde parmaklarına baktı. İp gergindi, çok gergindi. Bakışlarını gerisin geriye adama kaydırdığında adamın elinde bir şey olduğunu gördü ve bir zilin usulca çınladığını duydu. ''İp kesilmişti'' dedi adam. ''Onu nereden buldun?'' dedi Dwight aniden. Derken Moxie çanı ipiyle birlikte ona doğru fırlattı ve Dwight biraz olsun düşünmeden çanı yakalamaya kalkıştı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 391.